Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla huzurlarınızdayız. Gönül Sohbetleri programı başladı. Artık 2019 yılından itibaren her cuma sizlerle birlikte olacağız. Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikte. Programı Ali Gülden hazırladı. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik masada Burak Araroğlu sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı cumalar.
Sağ olun hocam, size de. Evet, bu hafta ilk haftamızda zaman kavramıyla başlayalım dedik. Konumuz zaman hocam. İslam dininde zamanın önemi nedir?
Şimdi tabii hem yeni bir yıla girdik. Bugün hem cuma, yeni yıl zaman kullanımı açısından bizim yeni bir basamağa, yeni bir safhaya geçtiğimizi ifade eder. Dolayısıyla hem yeni yılı değerlendirme bakımından hem içinde bulunduğumuz günün Müslüman açısından önemi ifade etmesi bakımından Kur'an-ı Kerim'de zaman kavramı farklı boyutlarıyla dikkatimize sunulmuş. Kur'an'a açıklama olsun için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da zamanın değerlendirilmesi konusunda bu hususu farklı boyutlarıyla dikkatimize sunmuş. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın belki bizi dinleyenlerin çoğunun bildiği Asr suresinde zamana yemin eder Rabbimiz. Vel asr diye. Asr aslında tefsirlere baktığımızda burada bu asır kelimesi çok farklı anlamlarla yorumlanır ama kısaca şu noktayı belki izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin dikkatine sunalım. Asır aslında bizim kendi kavramsal dünyamızda 100 yıllık bir zamana tekabül eden bir dilimdir. Bu ortalama insan ömrünün Hazreti Peygamber'in ümmeti olma noktasında, ümmeti davet ve icabet noktasında muhatap kitlenin ömrünü ifade eder. Yani geçmiş ümmetlerde daha uzun zamanlar olmuş. Hı-hı. Ama Hazreti Peygamber'den sonraki gelen insan nesli kıyamete kadar ortalama bir asırlık zaman diliminde başlayan biten ömürlerdir. Aslında bu yeminin de buradan baktığımızda aslında insana ikram edilen zamana dönük bir yemin olduğu noktasında da bu konuyu anlayabiliriz bir. İki, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lut ve kavminin, Hazreti Lut'un kavmiyle yaşadığı sıkıntılardan bahisle meleklerin Hazreti Lut'a le'amruke diye Hazreti Lut'un ömrüne yemin ile söze başladıklarını görürüz. Hı hı. Bu anlamda zaman insanın önüne konmuş, iyi değerlendirilmesi gereken, içi doldurulması gereken en önemli hazinelerinden birisidir. Peygamberimiz de bu bahsettiğim noktalara vurgu yaparken kıyamet günü insanın hesaba çekileceği noktalardan birisinin de insana ikram edilen zaman, ömür olduğu vurgusunu yapar. Vaktini nerede tükettiğinden hesap vermedikçe bulunduğun yerden ayrılamazsın der Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Şimdi bu bütünlük içerisinde baktığımızda zaman insanın dünya boyutunda önüne konmuş, iyi değerlendirilmesi gereken, içi iyi doldurulması gereken en kıymetli değerlerinden birisidir. O halde bu zamanı en iyi şekilde nasıl değerlendirilebiliriz şeklinde bir sual ile muhatap olduğumuzda yine Asır suresinde Rabbimiz dört noktayı dikkatimize sunar. Bunlardan birisi tabii insanın geldiği yer ve gideceği yeri ve bulunduğu noktayı hesaba katarak bizim bu üçlü noktayı bereketlendirmede önümüzdeki en önemli ölçümüz imandır. Burada birinci basamağı imanı kor Asır suresinde Rabbimiz. İllellezine amenu der. Önce iman etmiş olman lazım. Bu iman neyi getirecek? İman eden insan geldiği yerin farkında olan insandır. Geldiği yerle irtibatını kesmeyen insandır. Biz nereden geldik? İşte bir cenaze duyduğumuzda, bir cenaze haber aldığımızda biz bu ilanı camilerde sala ile yaparız. Salayı duyan bir Müslüman dilinden şu ifadeyi yansıtır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a doğru gidiyoruz. Bu geldiğiniz yerin idrakinde olmak, gideceğiniz yerin farkında olmaktır. Bu iki farkında oluş, insanın şu anda bulunduğu yeri en iyi şekilde değerlendirme bilinç ve şuuruna yükseltir. Niye? Çünkü geldiğiniz yer çok ulvi bir yer, gideceğiniz yer iki noktadan birisi. Ya ulvi, Cenab-ı Hakk'ın önünüze nimetler hazırladığı, ihsanda, ikramda bulunacağı cennettir deniyor. Ya da o cennetin aksi olan sıkıntının, insanın dünyadayken de kaçmaya çalıştığı bela, musibet ve sıkıntılar ile donatılmış cehennem olarak gösteriliyor. İşte bu iki yerin idrakinde olan insan, bulunduğu dünyanın en iyi şekilde geçirilmesi, en iyi şekilde değerlendirilmesine girecektir. İşte bu bir imandan sonraki sayılanlar da bize bunu adres veriyor. Ve amilü salihat diyor. Salih amel. Salih amel nedir? İnsanın iman boyutundaki yaptıkları ibadet ile sınırlı kaldığında kişi ve Rabbi ile olan ilişki alanını ifade eder. Yani bizim kişisel ibadetlerimiz topluma dönük faydaları da olmakla beraber öncelikli olarak bizi ilgilendiren şeylerdir. Ama salih amel dediğimiz kavramlar bizim dışımızdakilerle kurduğumuz ilişki alanını ifade eder. Yani bizim dışımızda ilişkiye geçtiğimiz bütün varlıklarla kurduğumuz iyi ilişkinin adı salih ameldir. Bu bir başkasına yardım etmekten tutun da ona göstereceğiniz tebessüme varıncaya kadar. İşte içinde bulunduğumuz kış mevsimindeyiz. Diğer canlılara, evet, hayvanlara yapacağımız ikramlara, ihsanlara, onlara su vermeye, yiyecek vermeye, kanadı kırılmış bir hayvanı alıp bakıp sağlığına kavuşturmaya varıncaya kadar diğer bütün canlılarla kurduğumuz iyi ilişki alanı bizim salih amel alanımızdır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak burada ikinci sıraya imandan sonra salih ameli koyuyor. Hı hı. Arkasına iki ekleme daha yapıyor. Hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek. Bu iki alan da yine bir öncekiyle irtibatlı olarak hakkı tavsiye bugün insanlığın en önemli problem alanlarından birisidir. Yeryüzündeki bütün şu anki gördüğümüz problemlerin temelinde hak ihlallerin yattığını görürüz. Bu ülkesel bazda da bu böyledir, toplumlar bazında da bu böyledir, ferdi bazda da bu böyledir. Yani bir ülke diğer ülkenin hakkını tecavüz etmeye başladığı an problem başlıyor. Onun hakkını yemeye başladığı an problem başlıyor, onu sömürmeye başladığı an problem başlıyor. Oraya bomba atıp insanları öldürmeye, onların haklarını ihlal etmeye başladığı an problem başlıyor. Toplumsal olarak baktığınızda güçlü olan bir toplum zayıf olan diğer topluma baskı kurmaya başladığında aynı problemler başlıyor. Ferdi olarak baktığınızda güçlü olan insan zayıf olan insanın haklarını yok saymaya başlayıp onları yemeye başladığında problem başlıyor. İşte burada Cenab-ı Hak bu problemlerin önüne geçmek için üçüncü bir öneri olarak hakkı tavsiye edin diyor. Yani önce siz uymalısınız ki, hakka riayet etmelisiniz ki orayla yetinmiyor, bunu tavsiye edin diyor. Yani etrafınızdaki gördüğünüz haksızlıkları da önleme gayreti içerisinde olun. Son basamakta da sabrı öneriyor. Tabii bu üç vazifeyi yaptık ama her zaman da problemleri %100 halledemeyiz. Yine problemler vardır. O zaman da ne yapın diyor? Sabır yolunu seçin. Yani isyan yolunu seçmeyin. İşte bu ölçekte bir zaman değerlendirmesi içerisine girerseniz işte siz hüsrana uğramayanlardansınız diyor kitabımız.
Ve vakti zamanı iyi bir şekilde
kullanmış olursunuz. Yani size bahşedilmiş ömrü iyi değerlendirmiş olursunuz. Bu ölçekte bir hareket yöntemi seçerseniz diyor.
Peki değerli hocam, İslam dininde iyi değerlendirildiğinde daha fazla mükafat alacağımız vakitler var mıdır?
Şimdi bu konuda
her zaman eşit midir yaptığımız muameleler?
Tabii biz burada da yine Kur'an ve Hazreti Peygamber'in uygulamalarından hareketle bir çıkış sağlamış olalım. Kur'an-ı Kerim'de işte ilerlediğimiz zaman diliminde biz aslında Ramazan'a doğru ilerliyoruz. Hı hı. Ramazan'a doğru yaptığımız bu ilerlemede Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresinde Kadir gecesini sair zaman dilimlerinden bin hayırlı bir gece olarak, evet. Yani hayrun min elfi şehr der. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır der. Bu Kur'an ayetiyle önümüze konmuş bir ölçüdür. İşte bugün biz Cuma günündeyiz. Hı hı. Müslümanlar için Cuma günü sair günlerden daha faziletli, daha değerli bir gün olarak müstakillen yine bir sureye isim verilmek suretiyle, Cuma suresi diye müstakil bir surede indirilmek suretiyle bugün değerlendirilmiş, kıymetli atfedilmiştir. Daha ötesi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama sahabelerden Amr bin Abese var. Gelir peygamberimize bu husus onda da bir tecessüs oluşturur. Ey Allah'ın Resulü, iyi değerlendirildiğinde sair zamanlardan daha kıymetli olan, Allah katında daha değerli olan, daha fazla mükafat olacağımız bir zaman var mıdır diye bir sual yöneltir peygamberimize. Efendimiz burada bir açılım sağlar ve bu açılım yukarıda ifade ettiğimiz ayetlerdeki müjdeden daha geniş bir alan sunar önümüze. Orada da buyurur ki peygamberimiz, gecenin son bölümüdür der. Yani sen o son bölümünde uyanık kalıp Rabbine ibadet edebilirsen, o mükafatı fazla alanlardan olursun diye tavsiyede bulunur Amr bin Abbasi. Dolayısıyla Kadir Gecesi açısından baktığınızda bu böyledir. Cuma günü açısından baktığınızda gün açısından bu böyledir. Ay açısından baktığınızda Ramazan ayı bu anlamda öndedir. İşte her gün tevali eden üzerimizde dönen gün açısından baktığınızda o günün gecesinin ikinci yarısının önümüze sunduğu fırsatlar böyledir. Bu zaman dilimi niye böyledir? Çünkü gecenin o bölümünde insanlar ağırlıklı olarak uykudadır. Hı hı. Yeryüzüne Cenab-ı Hakk'ın rahmeti aslında kesintisiz iner. Yeryüzünde gün ve gecelerde biliyoruz ki tevarüs ediyor. Yani bir yeri geceyken öbür taraf gündüze dönüyor. İşte geceye denk gelen yeryüzü bölümünde insanların çoğunun o yeryüzüne inen rahmetle ilişkisini uykuyla kesmeye başladığı an, siz uyanık kaldığınızda o inen paydan hissenize düşeni fazlasıyla alıyorsunuz. Hazreti Peygamber buna dikkat çekiyor. Yani insanların uyanıkta olduğu vakitte o rahmetten istifade edenlerin, talepte bulunanların oranı alabildiğine yükseliyor. Hı-hı. Ama insanların uykuya yöneldiği, uyku gafletinin baskın olduğu durumda ise alanların sayısı azalıyor. O azlar içine girin diyor Peygamberimiz. Gündüz biz bu fırsatı yakalayamayız. Biz yakalarız elbette. O yakaladığımız fırsatı da o çokluk içerisinde biz kendi payımıza düşeni alacağız demektir.
Bir de şey vardı, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinde okumuştum ben. Hı hı. Gezegen saatlerinden bahsediyor. Mesela her günü de kendine göre işte bir gezegenin günü olarak değerlendiriyor. Gece yapılan ibadetlerin çok daha önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi de güneşin etkisinin olmayışı, radyasyonun etkisinin olmayışı. Ben bunu gençlik yıllarımda ders çalışırken hı hı. de çok tecrübe ettim. Gündüz okuduğum bir şeyi birkaç defa okumak zorunda hissederdim. Ama gece böyle sıkışık bir şekilde çalışırdım hemen hı hı. ertesi güne yetişeyim diye. Bir kere öylesine bir gözden geçirmem bile yetiyordu benim için. Ve o zaman şey gelmişti, marifetname aklıma gelmişti. Mesela biz şu anda Cuma saatindeyiz. Hazreti Peygamber de sanırım Cuma saatinden önce ibadet edin diyor. Cuma'dan hı-hı. sonraki saatte çıkın alışveriş yapın diyor. Marifetname'de de şey yazıyordu. Cuma'dan önceki saat diyor Mars saatidir diyor. Genelde insanlar kızgın ve diyor şey gergin olur diyor. Hı-hı. Onun için ibadet de geçirin diyor. Ama Cuma'dan sonraki saat diyor Jüpiter saatiydi galiba. Daha böyle ferahlık olur diyor. Alışveriş için, alışveriş için uygun bir saat diyor. Ben ibadetlerde falan özellikle de bu saatlere dikkat etmeye çalışıyorum hocam.
Güzel.
Önemli bir etkisinin olduğunu düşünüyorum
kesinlikle.
Açıkçası.
Kesinlikle. Şimdi bunu belki şuradan da okuyabiliriz bu yaptığınız açılımı. Ama insanlara açılan manevi kapılar gözü açık olan insanlardan çok daha farklıdır. Hı. Gözün açık olması demek aydınlıkla kurduğumuz irtibattır. Göz açık olduğunda insan dikkati çok dağılır. İnsanın dışa dönük tarafı baskındır. Evet, göz kapalı olduğunda açılım içe doğru ilerler. İç dediğimiz yerde bizim özümüzdür. Bizi biz yapan tarafımızdır. Dışa dönük tarafımız da bizim madde tarafımızdır. Madde tarafın baskın olduğu yönle mana yönümüzü temsil eden bizim ruhumuzun, bizi biz yapan özümüzün açık olduğu taraf kapalı alandır. O yüzden hani gece bu manada bizim kapalılığımızı temsil eder aynı zamanda. Yani dışa dönük
dış
ilgi alakalı
oldukça az,
az oldu. Dolayısıyla semereyi ve mükafatı alınması gerekeni en üst seviyede aldığımız. Bu okuduğunuzu anlama yönüyle de böyle. Yaptığınız ibadetin karşılığını alma yönüyle de böyle.
Konsantrasyon daha yoğun.
Yani en yoğun. Yaratıcıyla kurduğunuz ilişkiyi en üst seviyede kurabildiğiniz bir zaman dilimini ifade
daha
ediyor.
Daha hassas hissediyor insan ve hassas olduğunuz saatlerde dua edin diyor Hazreti Peygamber.
Aleyhissalatü vesselam. Yani Cuma'nın bu anlamdaki bereketi de zaten şunu ifade ediyor. Cuma toplumun tamamını bir alanda buluşturma iddiasını içeren bir gündür. Davetini içeren bir gündür aynı zamanda. Yani Cuma günü Ankara'nın sokaklarına çıktığınızda ya da sair Müslüman beldelerindeki sokaklara çıktığınızdaki o anda, o vakitte ibadet edilme oranı tavan yapar. En üst seviyeye çıkar. İbadet ve taleplerin hayra dönüştüğü bir ortamda güzelliklerin, rahmetin inmesi de çok daha kolaydır. Evet. Biz her an be an yukarıya bir şey gönderiyoruz. Sesimizle gönderiyoruz, davranışlarımızla gönderiyoruz, düşüncelerimizle gönderiyoruz. Bu gönderdiklerimizin çoğunluğu, olumsuzluğu ifade etmeye başladığı an o beldede, o sokakta, o evde huzursuzluk başlıyor. Evet. Sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Ama yukarı gönderdiğiniz sesinizin, sözünüzün, davranışlarınızın, düşünceleriniz olumlu olmaya başladığı an oraya da sekinet inmeye başlıyor. Bu manada işte Kabe'nin kutsal olması, Kabe'de duaların kabul olmasının bir anlamı da budur. Niye? Çünkü oradaki insanların %99'a yakını aynı anda hem güzel amel gönderiyor, hem güzel talep gönderiyor, hem güzel düşünce gönderiyor. O semayı güzellikler kaplıyor. O harem sınırlar içerisindeki olan güzelliklerin karşılığı bu. Ama onun dışına çıktığınızda bu gönderim oranı hemen birden değişiveriyor.
Cılızlaşıyor.
Evet. Ya olayı buradan okuduğumuzda da zamanın ve zaman içine bizim koyduğumuz sözlerimizin, fiillerimizin, düşüncelerimizin bir karşılığı da budur. O yüzden bir mahallede, bir evde Kur'an okunduğunda o okunan Kur'an'ın oraya bereket olmasının anlamı bu. Bir dilde, bir kalpte Allah'ın kelamının var olup olmamasının anlamı bu. Hazreti Peygamber bu anlamda şöyle bir uyarıda bulunuyor. Kur'an'dan hiçbir şey olmayan kalbi harap olmuş ev ile temsil ediyor. Yani o binayı yıkıyorsunuz diyor, yok ediyorsunuz diyor. Bunu yok etmeyin uyarısında bulunuyor.
Metruk bir binaya dönüşüyor. Evet.
Aynen öyle.
Peki. Sonlara doğru geliyoruz. Biraz da geçmiş zamandan bahsedelim. Geçmiş an gelecek bizim için ne ifade ediyor değerli hocam?
Evet. Şimdi tabii biz zamanı okurken bir bizim açımızdan kullandığımız kavramlar var. Bir de bizi yaratan yaratıcı açısından kullandığımız kavramlar var. Mesela ezel ve ebed kavramlarını Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve Cenab-ı Hakk'ın o varlığına yüklediğimiz zamansal anlam üzerinden okuyoruz. Ezel ve ebedi tabir ederken bizim bildiğimiz zaman sınırları içerisinde okuyacağımız kavramlar değil. Yani Cenab-ı Hak ezelidir, Cenab-ı Hak ebedidir dediğimizde buradaki ezele yüklediğimiz anlam insanlığın başlangıç tarihinin öncesine işaret ettiğimiz bir anlam değil. Ebed derken de kıyametin koptuğu yani insanlığın son bulduğu zaman dilimine adres verdiğimiz bir zaman dilimi değil. Yaratıcının zaman yaratılmış bir şey. Yani bizim kuşatan, bizim sınırlı olduğumuz alandaki zaman yaratılmış bir şey. Biz bu yaratılmış zamanı okurken bir bizden öncesini refer ediyoruz, oraya geçmiş diyoruz. Biz şu anı yaşıyoruz, buna an diyoruz. Bir de geleceğe dönük alan var ki o da bizim hayallerimizi, beklentilerimizi inşa ettiğimiz zamanı ifade ediyor. İnsanoğlu bu üçlü arasında aslında bir ömür sürüyor. Ya geçmişe takılıyor kalıyor.
Maalesef çok takılıyor.
Yani bu geçmişe takılış bazen kendi amelleri cinsinden oluyor. Bazen geçmiş büyükleri cinsinden oluyor. Geçmiş toplumlar cinsinden olabiliyor. Dolayısıyla o takılma anı yaşamayı zaman zaman flulaştırabiliyor. Dikkatten kaçırabiliyor. Bazen de gelecek beklentileri, gelecek hedefleri bu anı yaşamada ya da geçmişi unutturmada insanı ihmale düşürebiliyor. Evet. İşte burada geçmişi okurken biz eğer hatalarımız üzerinden okuyacaksak Orada
bir şey.
Dinimiz diyor ki hatalarını gör ve nedamet duy, pişman
evet,
ol. Yani orada işte biz buna tevbe diyoruz, istiğfar diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalma diyoruz. Kulluğunun idrakine varıp sınırlı, sonlu, yetersiz bir varlık olduğunu görüp o görüşle beraber Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalma müracaatı önerisinde bulunuluyor. İşte bunu çaldığınız an bu geçmişin ne olduğunu bilmiş olmanız anlamına geliyor. Onu idrak etmiş olmanız anlamına
yaptıklarımızın
geliyor.
Yaptıklarımızın farkında.
Farkına varma. Ve buradan aldığınız mesajla anı iyi değerlendirme, geleceği de daha iyi kurgulamaya doğru bir kapı açıyor size.
Onu da sanırım dua yoluyla yapıyoruz. Bir bilinmezlik var ve talep ediyoruz onu.
Yani aslında bizim için. Kesinlikle. Yani biz şöyle bir şey. Aslında bizim dinimizde bir garanti yok. Yani biz garantisi olan bir din mensupları değiliz. Mesela
garanti
bir Yahudi de,
hocam,
burada şunu kastediyoruz. Bir Yahudi, Yahudidir. Bizdeki Müslümanlık böyle değildir. Yani Müslümanlığımız bizim ikrarlarımız, o ikrarlarımızın içine yüklediğimiz amellerle bağlantılı bir şey. Müslümanlıktan her an çıkabilirsin.
Yani doğarken Müslüman bir ailede doğmuş olmak yetmiyor.
Yetmiyor. Tabii. Yani her an değişime dönüşüme uğrayabilirsiniz. Yani inkara da düşebilirsiniz. O İslam sınırı üzerinde de yürüyebilirsiniz. Bu yürüyüşü belirleyecek olan şey sizin, tekrar edelim, imanınız ki biraz önce Asır suresinde vurgulanan ölçüdür o. Ve o imanın içine doldurduğunuz salih amellerinizdir. Bu çizgide yürüdüğünüz sürece emniyettesiniz demektir. Ama bu çizgiden her an yanlışlarınızla, yanlış kabullerinizle sapabilirsiniz. Evet. İşte biz ona beynel kafi ve reca diyoruz bu yönüyle baktığımızda. Yani geçmiş bizim için bu anlamda takılıp kalacağımız bir şey değil, geleceğe yön vereceğimiz, aynı zamanda da nedamet duyup unutmamız gereken bir şey. Ama bugünün insanı genellikle geçmişe hep takılır. Geçmiş üzerinden hatırlarız. Mesela kış geldi işte. Şimdi kışı okurken bile geçmiş kışlar üzerinden okuruz. Bugün hayatımızda gördüğümüz beşeri münasebetteki bozuklukları okurken geçmiş üzerinden hep okuruz. Oraya takılırız kalırız. Oysa ki her dönemin kendinden bir öncesi vardır. O bir öncesi takılıp kalması gereken yer değildir. Aslında biz bu anı güzelleştirmekle sorumluyuz. Yani bu çağın insanı olarak. Yani işte bugün hayatta olan, en geriye gitsek 1920'de doğmuş insanlar var şu anda. Daha öncesi yoktur hemen hemen. Bitmiştir. Bu insan 2020'ye kadar yaşamıştır. 1990'da yaşayacak, 2090'a kadar yaşayacak. Ortalama 100 yıllık bir ömür biçtiğimizde. Bize bahşedilen o süreden mesulüz aslında. Onun hesabını vereceğiz. Bizim için zaman bunu ifade ediyor. Diyor ki bize Cenab-ı Hak Kur'an'da ya da Hazreti Peygamber hadislerinde yaptığı uyarılarda, ey insan, sen kendi yapıp ettiklerinden mesulsün. Zaman açısından da buranın cevabını vereceksin. Amel açısından da buranın cevabını vereceksin. İçindeki iyi ya da kötü vuku bulmuş olayların da sorumlusu sen olacaksın. Şunu demek istiyorum. Biz bugün sokağa çıktığımızda gördüğümüz olumlu ya da olumsuz şeylerden toplum olarak hepimiz mesulüz. Kimse ben ondan uzağım, o beni ilgilendirmez deme lüksüne sahip değil.
Bir de ben her zaman şeyden çok korkarım. Bir gelenek oluşturabiliriz kötü anlamda. Yani şimdi bir akım diyoruz ya günün tabiriyle. Bir harekette bulunuyorsunuz ve o şimdiki nesilleri, daha sonraki nesilleri etkisi altına alabilir. Ve kötü bir şeyse bu maalesef.
İşte Hazreti Peygamber orada şöyle bir uyarı yapıyor. Hani kim güzel bir çığır açmışsa, güzel bir yol açmışsa, güzel bir şey keşfetmişse, insanların istifadesine sunulacak güzel bir buluş ortaya koymuş, yöntem ortaya koymuş, davranış ortaya koymuşsa, oradan gidildiği sürece o iyilik yapanlardan bir eksiltilme yapılmadan ilk açana verilir diyor. Kim de kötü yolda bir açılım yapmış da insanlar oradan gitmeye başlamışsa, o kötülük yapanların cezasından eksiltilmeden ilk açana da verilir.
İşte burada zamanımızın da dışına çıkıyoruz.
Burada zamanın dışına taşıyoruz. İşte burada mesuliyet bilinci devreye giriyor. Evet. Sorumluluk bilinci devreye giriyor. Hesap bilinci devreye giriyor. O yüzden biz neyi niçin açıyoruz? O açtığımız yerden insanlar gittiğinde bunun semeresi sonucu ne olacak? Onları çok iyi hesap etmemiz gerekiyor.
Son birkaç dakikamız kaldı da bir şey merak ediyorum. Yaş ilerledikçe zaman çok hızlı geçiyor diyorlar. Doğru mudur?
Güzel. O zamanın içine koyduğumuz şeylerle alakalı bir şey. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ diye Yasin suresi ayet 68 bu. Yani bizi dinleyenlerin belki birçoğunun bildiği ayet-i kerimedir bu. Kimin ömründe uzatma yaparsak onda eksiltmeye gideriz diyor Cenab-ı Hak. Azaltmaya gideriz. Bu azaltma süresel anlamda bir azaltma değil.
Hissediş olarak.
Yani duygusal anlamda, yaşama anlamında, zevk alma anlamında, içine dolduracağınız ameller, davranışlar anlamında, içine koyacağınız duygular anlamında yaş ilerlemeye başladıkça aslında bir manada başa doğru dönüşü ifade eder bu. Yani biz bir halka aslında tamamlıyoruz. Doğduk. Doğduğumuz yere doğru bir seyahat ediyoruz. Dikkat ederseniz yaşlılık, erzeli umur denen çok ileriye doğru döndüğü anda artık insan çocuksulaşmaya başlar. Evet. Davranışlarıyla, hareketleriyle. Yani başa doğru tekrar geliriz.
Peki. Peki hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli dinleyenler, Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteydik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül sohbetleri.